Ayrım 9.
Peki kaç kişi öldürdünüz diye soruyordu öğretmen her seferinde. 120 ya da 130, pek hatırlamıyorum. Bu cevap üzerine karı koca gülümseyerek birbirlerine bakıyorlardı. Bu rakam geçen seferkine göre 20 fazlaydı. Seneler geçtikçe anılarla birlikte ölülerin sayısı da artıyordu. Sürüden gelen şikayetler öğretmenin dikkatini çekmişti. Beyler diye seslendi ileri giden bacaksızlara. Eline değneği alırken, hepiniz buraya, günü eğlenerek geçireceğinizi mi sanıyorsunuz? Haydi bakalım, ders sizleri bekliyor. Bunu bir örnekle göstermek için elindeki değneği ilmin ağılındaki bu haylazlar sürüsünün orasına burasına büyük bir zevkle indiriyordu. İzninizle Tomba amca, 2 saattir çene çalıyoruz, artık derse devam etmek zorundayım. Kibarca def edilen çoban hikayesini bir başka yerde tekrar etmek üzere koyunlarını değirmene doğru sürerken okulda da Don Joaquin'in öğrencileri için büyük bir ilim sayılabilecek olan çarpım tablosunun yüksek sesle ezberlenmesi yeniden başlıyordu. Güneş batarken çocuklar son ezberlerini de yapıp onları ışığıyla aydınlatan Tanrı'ya şükran duası ettikten sonra yemek torbalarını almaya başladılar. Evleri okula epeyce uzak olduğundan ve bütün günü de okulda geçirdiklerinden yiyecekleriyle birlikte geliyorlardı. Don Joaquin'i çekemeyenler, Doña Pepa'nın, öğretmenin karısı Josefa'nın isminin yakın arkadaşlar arasında söyleniş biçimi. Mutfağının eksikliklerini tamamlamak için onun çocukların tayınlarını azaltarak ceza vermeye pek meraklı olduğunu söyleyecek kadar ileri giderdi. Cuma günleri öğrenciler okulu terk ederlerken hiç değişmeyen aynı sözleri dinliyorlardı. Beyler, yarın cumartesi, sayın velilerinize hatırlatınız. Yarın 2 meteliği getirmeyenler bundan böyle sınıfa giremeyecek. Bunu özellikle size söylüyorum. Bay, nokta nokta ve size bay, nokta nokta filanca. Bu şekilde bir düzine isim sayıyordu. 3 haftadır söz konusu ödeneği getirmiyorsunuz. Bu şekilde eğitim yapmak, ilim yaymak mümkün olmadığı gibi bu bostanlardaki barbarlıkla da gereği gibi mücadele edilemez. Ben sahip olduğum her şeyi sizlere veriyorum. İlim ve irfanımı, kitaplarımı, karısının özenle kaldırıp eski masanın çekmecesine koyduğu 3 adet ilk okuma kitabını gösteriyordu. Ama sizler karşılık olarak hiçbir şey getirmiyorsunuz. İşte buraya yazıyorum. Yarın eli boş gelen bu kapıdan geçemez. Annelerinizi babalarınızı uyarınız. Çocuklar el ele tutuşarak, çifter çifter dışarı çıkmadan önce Don Joaquin'in nasırlı elini öpüyorlar. Ne yapalım, buradaki eğitim Valencia okullarındaki gibi olmalıydı. Ve hepsi de aynı sözü tekrar ediyorlardı. Hoşça kalınız, Allah izin verirse yarın yine görüşürüz. Öğretmen bir kavşak olan değirmenin önündeki meydana kadar onlara refakat ediyordu. Çocuklar oradan küçük gruplar halinde ovanın her yönüne dağılıyorlardı. Unutmayın beyler, gözüm kulağım hep sizlerde olacak diye bağırarak son kez onları uyarıyordu Don Joaquin. Sakın meyve çalmayınız, taş atmayınız, sulama kanallarının üzerinden atlamayınız. Bunları bir kuş gelip bana anlatıyor. Eğer yarın kötü bir şey yaptığınızı duyarsam değneği başınızda parçalarım. Bir süre daha küçük meydanda dikilerek Albora'ya yoluna doğru uzaklaşan en kalabalık grubu gözleriyle izledi. Bunlar ödeneği hiç aksatmayanlardı. İçlerinde Batist'in 3 oğlu da vardı. Onlar için yol tam bir cehennem azabıydı. Üçü de el ele tutuşarak kendi kulübelerinin yakınlarında oturan ve Batist'e ve ailesine karşı babalarının duyduğu aynı nefreti duyan ve onları her fırsatta taciz eden çocuklardan uzak mesafede yürümeye dikkat ediyorlardı. Kendilerini savunmayı gayet iyi beceren 2 büyük çocuk çoğu kez düşmanlarını bir güzel pataklıyorlardı. Fakat en küçükleri Pascale henüz 5 yaşındaydı. Tatlılığı ve uysallığı sebebiyle annesinin göz bebeğiydi. Ağabeylerinin sınıftaki çocuklarla kıran kırana bir kavgaya tutuştuklarını gördüğünde hemen ağlamaya başlıyordu. Büyükler çoğu kez yolda düşmüşçesine her tarafları toz toprak içinde pantolonları ve gömlekleri yırtılmış geliyorlardı. Bu bir kavganın belirtisiydi. Küçük kardeşleri ağlayarak her şeyi anlatıyordu. Anneleri kalleşçe atılan bir taşın sebep olduğu bir şişlik üzerine ıslak bir bez parçasını sıkıca bastırmak zorunda kalıyordu. Teresa çocuklarına yapılan saldırıyı duyunca çılgına dönüyordu. Ama köyde doğan ve yaşayan cesur ve dayanıklı bir kadın olarak oğullarının da düşmana zarar verdiklerini öğrenince sakinleşiyordu. Tanrı aşkına her şeyden önce Pascale'yi korumalıydılar. En büyükleri Batistet, düşmanın başıbozuk takımını patikalarda kıstıracak olduğunda hepsinin pestilini çıkaracağına öfkeyle yemin ediyordu. Don Joaquin her akşam bu haylazlar grubunu gözden kaybeder kaybetmez düşmanlıklar baş gösteriyordu. Batist'in işini bitirmek için meyhanede ant içenlerin oğulları ya da yeğenleri olan düşmanları kendileriyle üç kardeş arasındaki mesafeyi kapatmak amacıyla yolda maksatlı olarak oyalanıyorlardı. Öğretmenin o lanet olasıca kuş vasıtasıyla her şeyi öğrendiğine dair savurduğu tehdit hala kulaklarında çınlıyordu. Bazıları buna bıyık altından gülüyordu. Bu herif de ne çok şey biliyordu. Ve öğretmenden uzaklaştıkça tehdit de uçup gidiyordu. Çocukluktan ileri gelen bir hınzırlık ve ikiyüzlülükle üç kardeşin etrafını sarmaya, onları gülerek izlemeye başlıyorlar ve yanlarından geçerken onları yolun kenarındaki sulama kanalına düşürmek için aniden itmeye çalışıyorlardı. Ama bu manevra bir işe yaramayınca bu kez de koşarak yanlarından geçerken enseye tokat atmalar, itip kakmalar başlıyordu. ''Hırsızlar, hırsızlar!'' Bu hakaretleri savurduktan sonra koşarak uzaklaşıyorlar ve aynı kelimeleri daha ileride tekrar ediyorlardı. Babalarının düşmanlarının uydurdukları bu iftira çocukların kendilerini kaybetmeleri için yeterli oluyordu. İki büyük çocuk bir ağacın arkasına sığınıp ağlayan Pascale'yi bırakıp taşlara sarılınca yolun ortasında bir savaş başlıyordu. Dallar arasından ıslık çalarak geçen çakıl taşları yağmur gibi bir yaprak dökümüne yol açıyor ve ağaçların gövdelerine ve yamaçlara çarparak sekiyordu. Kavganın gürültüsünü işiten köpekler müthiş havlamalarla kulübelerin kapısından fırlıyorlar, kadınlar da evlerinin kapısında kollarını gökyüzüne kaldırarak kızgın kızgın bağırıyorlardı. ''Sefiller, şeytanlar!'' Bu olaylara fena halde canı sıkılan Don Joaquin, ertesi gün değneğini acımasızca kullanıyordu. Okulu, ilmin mabedi hakkında ne derlerdi sonra? Kırbacını havada şaklatarak yoldan bir arabacı geçinceye kadar bu savaş sürüp gidiyor ya da kulübelerin birinden elinde kalın bir sopayla bir ihtiyar çıkacak olursa saldırganlar çil yavrusu gibi dağılıyorlardı. Yumurcaklar yalnız başlarına kaldıklarında çocukluktan ileri gelen ani bir fikir değişmesiyle dehşet içinde yaptıklarından pişmanlık duyuyorlardı. Her şeyi bilen o kuş ertesi gün Don Joaquin'e olup biteni mutlaka anlatacaktı. Bu arada üç kardeş savaştan kalan yaralarını kaşıyarak yollarına devam ediyorlardı. Bir akşam küçüklerin perişan bir halde geldiklerini gören Batist'in karısı kıyametleri kopardı. O gün savaş çok çetin geçmişti. Ah haydutlar, iki büyüğün her tarafı ezik ve çürük içindeydi. Zaten her gün bu şekilde geliyorlardı. Buna pek aldırış ettiği yoktu. Fakat minnacık psikopos, annesi oğlunu ileride papaz yapmayı düşündüğünden onu hep böyle çağırıyordu. Tepeden tırnağa sırılsıklam ıslanmıştı. Yavrucak ağlıyor, soğuktan ve korkudan tir tir titriyordu. İnsafsız piç kuruları onu suları durgun bir kanala itmişlerdi. Ağabeyleri küçüğü oradan simsiyah çamur içinde midesi bulanır halde çıkarmışlardı. Annesi vakit kaybetmeden çocuğu bir yatağa yatırdı. Zavallıcık kadının kollarında hala titriyor, boynuna sarılarak kuzu melemesini andırır bir sesle inliyordu. ''Anne, anne, Tanrım sen bize sabır ver.'' Bu adi ve sefil insanlar büyüğüyle küçüğüyle kendilerinin kökünü kazımaya ant içmişlerdi. 7. Batist bir perşembe sabahı cenazeye gider gibi üzgün ve asık bir suratla Valencia'ya doğru yola çıktı. O gün nehir yatağında hayvan pazarı kuruluyordu. Kuşağında şişkin bir kese içinde dişinden tırnağından arttırarak biriktirdiği bütün parasını taşıyordu. Kulübenin üzerine talihsizlikler yağmur gibi yağıyordu. İçindekilerin tümünü ezmek için bir tek çatının çökmediği kalmıştı. Ne biçim halktı bu? Kimlerle uğraşıyorlardı? En küçük oğlunun durumu giderek kötüleşiyordu. Devamlı gözyaşı döken annesinin kucağında ateşler içinde yanıyordu. Doktor günde iki kez onu ziyaret ediyordu. Uzun lafın kısası bu öyle bir hastalıktı ki başkaları için önemsiz sayılan 12-15 euroya patlıyordu. En büyük oğlu Batiste tarlanın dışına adım atamıyordu. Valencia'ya gübre toplamak için giden kendi yaşıtlarıyla yaptığı kıran kırana bir kavgadan sonra kafasını sargılarla sarmak, yüzündeki kesiklere de bantlar yapıştırmak gerekmişti. Civardaki tüm gübre toplayıcısı çocuklar ona cephe aldığından yola çıkamıyordu. Diğer iki çocuk da dönüş yolculuğunda çıkacak bir kavgadan çekindikleri için artık okula gitmiyorlardı. Rosetta'ya gelince zavallı kızcağız içlerinde en mahzun görüneni oydu. Babası kaşlarını çatarak ona dik dik bakıyor ve hiçbir şey olmamış gibi davranmasını hatırlatıyordu. böyle boynu bükük durması baba otoritesine karşı gelmek sayılırdı. Fakat iyi kalpli Batist, yalnız kaldığında kızının mahzun halinden dolayı yüreği parçalanıyordu. Bir zamanlar kendisi de gençti. Kalp acısının ne demek olduğunu iyi bilirdi. Her şey ortaya çıkmıştı. Kraliçe çeşmesindeki o ünlü kavgadan sonra bütün bostan birkaç gün boyunca Rosetta ile Tomba amcanın torunu arasındaki aşktan başka bir şey konuşmamıştı. Alboraya'lı göbekli kasap çırağına ateş püskürüyordu. Ah serseri ah! Devamlı olarak kaytarmasının sebebi şimdi ortadaydı. Akşamları bir çingene gibi bostanlarda neden dolaştığı artık anlaşılıyordu. Sanki geçindirebilecekmiş gibi küçük bey bir de nişanlı edinmeye kalkmıştı. Hem de ne nişanlı tanrım! Müşterilerin tezgahın başında neler dediklerini duymamış mıydı acaba? Hepsi de aynı şeyi söylüyorlardı. Eti eksik tartarak hırsızlık etmekten başka bir kusuru olmayan, onun gibi namuslu ve dindar biri nasıl olur da çırağının hapis yattığı söylenen, bostanların nefret ettiği, kötü bir adamın kızıyla dolaşmasına izin verirdi? Ve bu durum göbekli patron için işletmesinin yüz karası demekti. Kadınların her dedikodu yapışlarında küplere binerek uysal çırağını bıçakla tehdit ediyor ya da torununu yola getirmesi için Tomba amcaya şikayet ediyordu. Sonuç olarak kasap çocuğa yol verdi. Dedesi de onu Valencia'daki bir başka celebin yanına yerleştirdi ve bir daha Batist'in kızının yoluna çıkmaması için ustasından tatil günleri bile ona izin vermemesini rica etti. Tonet tıpkı patronunun bıçağı önüne sürükleyerek götürdüğü kuzulardan biri gibi boynu bükük, gözleri yaşlı gitti. Bir daha asla dönmeyecekti. Kulübenin bir odasına hıçkırıklar içinde kapanan kızcağız, başlarına gelen bunca talihsizlik yüzünden yanına yaklaşılamayacak kadar asabi olan annesine acısını belli etmemeye çalışıyor ve sevgilisini bir daha görür ve düşmanlarının ağzına sakız olursa kendisini parça parça doğrayacağını söyleyen babası karşısında da boynu bükük duruyordu. Bu kadar dert içinde zavallı Batist'i en çok üzen kızcağızın onulmaz bir kedere saplanmış olmasıydı. İştahı kesilmişti, yüzü sapsarıydı, gözlerinin altında beliren morluklarla kayıtsız görünmek için çaba sarf ediyordu. Çok az uyuması her gün düzenli olarak fabrikaya gitmesine engel değildi. Rüyada yürür gibi yol alırken boş bakışları düşüncelerinin çok uzaklarda olduğunu gösteriyordu. Başlarına daha başka talihsizliklerin gelmesi mümkün müydü? Doğrusunu söylemek gerekirse onları bekleyen başka dertler kapıdaydı. Bu kulübede hayvanlar bile nefretle zehirlenen ortamdan paylarını alıyorlardı. Bostanların insanı ayağıyla ezemediğini herhalde nazar değdirerek hallediyordu. Ailenin bir ferdi gibi kabul edilen zavallı Morut, eşyalarını ve çocuklarını göç yollarında devamlı taşımış olan cefakar atları, çalışma hayatında şimdiye kadar sahip olduğu en iyi barınağı yeni ahırında günden güne zayıflıyordu. En kötü, en sıkıntılı dönemlerinde az yemle, çok çalışarak şerefli bir hayvan gibi davranmıştı. Aile kulübeye yeni yerleştiğinde 10 yıldır terk edilmişlikle taş gibi sertleşmiş o lanetli toprağı sürmüş, moloz ve tahta parçaları getirmek için devamlı olarak Valencia'ya gitmişti ve şimdi ahırının penceresi önünde rüzgarda dalgalanarak uzayıp giden yemyeşil çimenlerin hepsi onundu, taze ve özlü yiyecekle iyice semireceği, kemikli sağrılarının dolgunlaşacağı bir sırada bilinmeyen bir sebeple aniden ölüverdi. Belki de aileyi belirli bir seviyeye çıkardıktan sonra rahat hayata ayak uyduramadığı için ölmüştü. Bir gün samanların üzerine yayılmış ve sahibinin dudaklarından çıkan tehditlere ve küfürlere rağmen cam gibi donuk, sapsarı gözlerle Batist'e bakarak dışarı çıkmayı reddetmişti. Zavallı Morut o anda tıpkı bir insana benziyordu. Batist o bakışları hatırladıkça ağlayacak gibi oluyordu. Kulübeyi bir telaş aldı. Bu felaket yatağında ateşler içinde yatan zavallı Pascalet'i bile bir an unutturdu. Batist'in karısı hüngür hüngür ağlıyordu. Bu hayvan uysal başını uzatarak hemen hemen bütün çocuklarının dünyaya gelişini görmüştü. Onu Sagunto pazarından satın aldıkları günü dünmüş gibi hatırlıyordu. Küçücüktü, her tarafı kir ve çamur içindeydi. Tıpkı bakımsız bir midilliye benziyordu. Sanki aileden biri vefat etmişti. Bütün zor işlerin emektarının kadavrasını gübre haline getirmek için fabrikaya götürecek olan bir takım iğrenç adamlar arabayla eve geldiklerinde çocuklar gözyaşlarını tutamadılar. Kas katı kesilmiş, ayakları havada, başı devamlı olarak sallanan zavallı Morut'u sonu gelmez elvedalarla uğurlarlarken anneleri de sanki kötü bir şey olacağı içine doğmuş gibi kollarını açarak hasta yatan çocuğun üzerine kapanıyordu. Morut'un kuyruğunu çekmek için çocuğun ahıra girişi hala gözlerinin önündeydi. Hayvan çocuğa duyduğu bağlılıkla onun bütün oyunlarına katlanırdı. Babasının küçüğü atın kemikli sırtına koyuşunu, onun küçücük ayaklarıyla yeni kaşağılanmış sağrılarına vurarak çocuklara özgü peltek konuşmasıyla "deh deh" deyişini hala görür gibiydi. Ve şimdi zavallı hayvanın ölümüyle sanki önlerinde hepsini yutacak bir çukur açılmıştı. Tanrım, ne olur bu acılı annenin kalbine doğan şeylerin birer kuruntudan ibaret olduğunu göster. Sadece hayvanın gitmesine izin ver. Küçücüğü onun sağrısında cennetin yolunu tutmasın. Bir zamanlar yelelerine yapışan çocuğunu patikalarda gezdirirken, sırtından düşmesin diye rahvan adımlarla yürüyen vefakar morutları onu da beraberinde götürmesin. Zihni binbir dertle meşgul bir halde şehrin kenar semtlerine gelen Batist, Serranos Köprüsü'nü geçti. Köprünün öteki ucunda her iki yandaki parkın ağaçları arasından mazgallarıyla, sekiz köşeli, sivri kemerli kuleleriyle göze çarpan kapının önünde durdu ve eliyle terini sildi. Amacı mülk sahiplerini, Don Salvador'un oğullarını ziyaret etmek ve zavallı Morut'un yerine bir beygir satın almak için gereken paranın eksik kalan kısmını onlardan borç olarak istemekti. Onların karşısına temiz bir görünümde çıkmak yerinde olurdu ve temiz görünmek de fakirlerin sahip olduğu tek lükstü. Bir taş sıranın üzerine oturarak yüzünü karartan kirpi gibi dik, iki haftalık sakalından kurtulmak için tıraş olma sırasının kendisine gelmesini bekledi. Çiftçilerin berberleri açık havada, yüksek çınar ağaçlarının gölgeleri altında faaliyet gösteriyorlardı. Devamlı kullanılmaktan kolları perdahlanmış gibi parlayan bir çift hasır koltuk, üzerinde bir leğen dolusu suyun kaynadığı portatif bir soba, ne renk oldukları pek seçilemeyen havlular, müşterilerin sert ciltlerini kazıdığında insanın tüylerini ürperten sesler çıkaran diş diş olmuş birkaç ustura, bu açık hava işletmelerinin yegane sermayeleriydi. Şehirdeki berber dükkanlarında kalfa olmak için can atan acemi çıraklar burada eğitim görüyorlardı. Bunlar yüzleri keserek, kafaları kırkılmış koyuna çevirerek tecrübe kazana dursunlar. Bu arada taş sıralarda oturan ustaları da müşterilerle sohbet ediyorlar ya da elleri çenelerinde kendilerini dinleyenlere yüksek sesle gazete okuyorlardı. İşkence koltuklarına oturanların yanaklarına tıraş sabunu sürüldükten sonra köpürtülünceye kadar fırçalama devam ediyordu. Daha sonra sıra müşterilerin kesiklere yüzü gözü kan içinde kalarak dayanmaya çalıştığı gaddarca bir tıraşa geliyordu. Biraz ötede devamlı şıkırdayan makaslar kendini beğenmiş, fiyakalı bir delikanlının yüz yuvarlak kafasında gidip gelirken onu kaniş köpeği gibi kırpıyordu. Bugünlerde moda böyleydi, bundan daha zarif bir tıraş şekli olamazdı. Alında uzunca bir kâkül bırakılıp kafanın yarısı arkaya doğru iyice kırpılmalıydı. Batist oldukça iyi tıraş edildi. Hasır koltuğa gömülmüş bir halde gözlerini kısarak ustanın burundan gelen bir sesle gazete okuyuşunu ve zaman zaman yaptığı yorumları dinliyordu. Paçayı üç sıyrık ve kulaktaki bir kesikle kurtardı. Diğer zamanlar şansı bu kadar yaver gitmiyordu. Tıraş ücreti yarım riyali verip Serranos kapısından şehre girdi. İki saat sonra tekrar aynı kapıdan çıkıyordu. Pazar vakti gelinceye kadar berberin anlattıklarını dinleyerek oyalanmak için müşterilerin yanına oturdu. Atın satın alımı için eksik olan miktarı mülk sahipleri vermişlerdi. Şimdi iyi bir at edinmek için gözünü dört açmalıydı. Hayvanlarıyla yanından geçerek nehir yatağına inen çingenelerin kurnazlığına aldanmaması için sakin olması gerekiyordu. Saat 11 olmuştu. Şu anda pazarın en hareketli zamanıydı. Karmakarışık seslerden oluşan bir uğultu Batist'in kulağına geliyordu. Nehir yatağından at kişnemeleri ve konuşmalar yukarıya bulunduğu yere kadar çıkıyordu. Vereceği önemli bir kararı son ana kadar geciktiren biri gibi tereddüt ediyor ve yerinden kıpırdamıyordu. Sonunda kararını verip pazar yerine inmek için yerinden kalktı. Nehir yatağı hemen hemen kuru sayılırdı. Su dolaplarıyla barajlardan kurtulan sular ince dereler halinde akarken ırmak yatağından çok bir Afrika çölünü andıran tozlu, engebeli zeminde menderesler ve adacıklar oluşturuyordu. O saatte güneş bütün yakıcılığıyla tepedeydi. Mecranın ortasında toplanmış beyaz tenteli çiftçi arabaları buraya bir kamp yeri görünümü vermekteydi. Satışa arz edilen hayvanlar nehrin kenarında dizilmişlerdi. Sırtlarında kırmızı örtüleriyle siyah katırlar, devamlı ağır işlere koşulduklarından meyus görünüşlü, kuvvetli kadanalar sanki yeni bir zorbaya satılacaklarını tahmin etmişçesine yanlarına yaklaşan herkese nemli gözlerle bakıyorlardı. En sonda başlarına bağlı yularları çekiştiren, yerin toprağını toynaklarıyla ezmeye çalışan hareketli küçük midilliler görülüyordu. Bayırın hemen sonunda ise kusurlu hayvanlar bulunuyordu. Kirpas içinde kulaksız merkepler, kemiklerinin sivri çıkıntılarıyla sanki derileri delinecek gibi görünen mahzun atlar, leylek boyunlu kör katırlar, kısacası pazarın döküntüleri, çalışmanın kazazedeleri, derileri dayaktan aşınmış bu zavallılar, kendilerinden yarar sağlanmasını çok iyi bilen bir dilencinin ya da boğa güreşlerine at temin eden bir şahsın gelmesini bekliyorlardı. Rutubet sebebiyle nehir yatağının her iki yanında ince bir çimen tabakası oluşmuştu. Kuyruklarını yerde sürüyen, yeleleri havada taylar sürüler halinde burada geziniyorlardı. Daha ötede köprünün yuvarlak gözleri aralığından sakin sakin geviş getiren boğalar görülüyordu. Bu kızgın zeminde tembel tembel dolaşan hayvanlar kıyıdan ıslık çalarak kendilerini kızdırmaya çalışan çocukları gördükçe serin otlaklarının özlemini duyuyor olmalıydılar. Pazar yerinin canlılığı giderek artıyordu. Pazarlığı yapılan her hayvanın etrafında el kol hareketleri yaparak konuşan geveze köylüler toplanmışlardı. Kupkuru, bronz tenleriyle dikkati çeken, üzerlerinde koyun derisinden yamalı ceketler bulunan eğri bacaklı çingeneler, müşterileri hipnotize etmek istercesine nefeslerini onların yüzünde hissettirecek kadar yakından konuşuyorlardı. Fakat şu midilliye bir bakınız, tıpkı bir kız mübarek. Çingenelerin dil dökmelerine aldırmayan çiftçi ise bir yere, bir de hayvana bakıp kararsızlık içinde ensesini kaşıyor ve sonunda inatçı birinin ısrarlı tavrıyla "Bir kuruş fazla vermem," diyordu. Pazarlığı tamamladıktan sonra anlaşmayı kutlamak için genellikle büyük bir şemsiyenin gölgesi tercih ediliyordu. Dev anası gibi bir kadın burada sandviçler satıyor ve çinko bir masa üzerinde dizili yarım düzine kadar şişenin içindekileri kirli kadehlere dolduruyordu. Batist niyetinin at satın almak olduğunu tahmin ederek peşinden gelen çığırtkanların ve yapışkan satıcıların sözlerine aldırmadan hayvanlara bakmayı sürdürüyordu. Hiçbiri hoşuna gitmiyordu. Ah zavallı Morut! Onun bir eşini bulmak ne kadar da zor. İhtiyacı olmasa satın almadan gidecekti. Bu sevimsiz hayvanlara bakarak ölmüş atının ruhuna azap çektirdiğini düşünüyordu. Sonunda fazla şişman ve gösterişli olmayan beyaz bir beygirin önünde durdu. Bu bacaklarında sıyrıklar bulunan, ağır işlere koşulan bir yük hayvanıydı. Yorgun görünüşüne rağmen kuvvetli ve gayretli olduğu belli oluyordu. Sağrısına elini koyalı çok olmamıştı ki yanı başında yaltakçı görünüşte bir çingene bitiverdi. Adam sanki bütün hayatı boyunca kendisini tanıyormuş gibi samimi davranıyordu. Bu hayvan bir mücevher. Atlardan anladığınız belli oluyor. Üstelik çok da ucuz. Pazarlık yapmaya bile gerek duymayacaksınız. Monote, onu şöyle bir dolaştırıver de nasıl dans ederek yürüyor beyefendi görsün. Monote adlı çingene çocuğu atın yularından tutarak kumlu zeminde koşmaya başladı. Sık sık tekrarlanan bu işlemden bıkkın hayvan peşinden tırıs tırıs geliyordu. Hayvanın yürüyüşünü bakışlarıyla izleyen meraklılar Batist ile çingenenin başına toplandılar. Monote atı getirdiğinde Batist onu inceden inceye muayene etti.